İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programıyla yine İstanbul stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün yönetmen Avni Kütükoğlu Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Programımızın ismi Yaşamdan Portreler. Dolayısıyla sizin yaşamınız odaklı bir program olacak.
Evet.
Sizin de renkli bir yaşamınız var. Şöyle bir geçmişten alarak, çocukluk döneminizden başlayarak biraz bize kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle şey diyeyim ya, çok renkli olduğu söylenemez. Yani renkli dünyaların içinde biz daha dingin yaşamları sürmeye çalışıyoruz.
Belki daha normal insanlara
ama,
göre
evet, evet olabilir. Hani şey derler ya, çocukluğumda ben işte müzik aletlerinin arasındaydım der, müzik insanları falan gibi.
Evet.
Benim babam filmciydi, film işletmecisiydi.
Aileden geliyordu.
İşletmeci hakikaten. Ama yani sanatçı tarafı değil. Yani
anlıyorum.
Daha çok maddeyle ve ticaretinle ilgilenen tarafıydı.
Ama oradan bir ilgi ve bir sevgi var oldu herhalde.
O işletmecilikte de filmlerin, kara filmler o dönemlerde, şimdilerde teknolojik olarak daha dijitale geçti. Kara filmleri kutuların içinde işi biten, artık vizyondan kalkan filmler filan, böyle evimizin arkasında bir depo gibi, kömürlük gibi bir yer vardı. Orası film kutularında doluydu. Biz arkadaşlarım toplardım. Ben onlara şeylerini alırdık. Film kutularını işte şey, kılıç oynarken kalkan yapardık. Filmleri sonra ben yavaş yavaş büyüdükçe o filmleri işte mumların önünden geçirmeye çalıştım falan gibi, böyle komik komik şeyler. Ama lise dönemlerinde tiyatro ile uğraşmaya başladık. Ortaokulda başlayan.
İstanbul doğumlusunuz.
Evet, evet, İstanbul
burada
doğumluyum.
Burada mı geçti çocukluğunuz?
Evet, burada geçti. Evet. Annem benim Herekeli'dir. İzmit Herekeli. Bir dönem Hereke'ye gittik.
İstanbul'da.
Evet. Ama İstanbul odaklı. Doğumluyum, İstanbulluyum ben. Babam öyle. Babamın babası da öyle. Ön tarafı Ürgüp'ten gelmeyiz biz. Kapadokya'dan.
Anlaşılıyor biraz, evet. Zaten tipimizden de, değil mi?
Evet. İşte tiyatro ile ortaokulda başladı. O her işte okullarda başlar ya tiyatrolar, ne bileyim halk oyunları filan, evet, gibi şeyler. Benim tiyatroya daha çoğunlukla. Ortaokulda bir edebiyat öğretmenim vardı, şey derdi. Mikrofonik bir sesin var senin derdi.
Doğru.
Sonra yıllar sonra anladım ne demek istediğini. Neyse işte tiyatrolarla liseden sonra şehir tiyatroları kursları devam etti paralelinde. Küçük turne tiyatroları yapmaya başladım.
Bayağı bayağı
okuldan
girmişsiniz yani.
Tabii, tabii tabii. Sonrasında işte ardından okul 80 dönemindeki okullara işte gidip gelmek güç filan.
Malum,
ben yüksek okul mezunu değilim o yüzden.
Evet.
Bıraktık, askere gittik, döndük bilmem ne filan derken o aralar tekrardan bir ara bir İzmit'te Herekele tekrar döndüm ben. O kasabada yaşamaya başlamıştım. Orada o küçücük kasabada Türkiye'nin ilk bucak belediye tiyatrosunu kurduk biz. Hereke Belediye Tiyatrosu diye bir tiyatro kurduk.
Öncülük ettiniz öyle mi?
Öncülük ettim.
Çok güzel.
İki arkadaşım daha vardı, profesyonel bu işi bilen, bana yardımcı olan ve katkıda bulunan. Onlarla birlikte biz bayağı bir kursları açıp orada oyunlar koymaya başladık. O kadar ki iki ayda bir oyun koyuyorduk filan yani böyle. Hereke halkı ve bölge halkı çoğunlukta artık böyle alıştı ve oyun soruyorlar. Eğer o ikinci ayda oyun çıkmazsa yeni oyun, ya niye olmadı filan derken bizim aramızdan bazı arkadaşlar ayrıldılar, onlar ayrı bir tiyatro kurdular filan derken Hereke'de küçücük bir kasabada 3 tane tiyatro oldu, tiyatro grubu oldu.
Canlandırdınız yani bir anda.
Evet, bu çok keyifliydi. Ardından sonra İzmit Halk Eğitim Merkezi'nde bu çalışmaları sürdürdük filan. O aralar işte...
Bu kaç yaşlarında oluyor bahsettiniz?
25'li yaşlar filanım. Evet. Yani yok 25 de değil, 23-24 gibi filan yani. İşte sonra... Birden 80'li Türkiye'deki bir değişim bilmem ne filan derken reklam sektöründe arkadaşlarım, eski tiyatrocu arkadaşlarım, okuldan arkadaşlarım reklam sektöründe çalışmaya başladılar. Reklamcılık başladı ve ben biraz garip, çok hızlı bir şekilde reklam filmi yönetmeni oldum. Böyle bir sabah kalktım, Allah Allah ben de inanamıyorum, reklam filmleri çekmeye başladım filan. Başardık tabii, çok iyi bir dayanışmayla, iyi bir ekiple filan. Uzun dönem şey çektim, Güneş gazetelerini çektik. O zaman gazeteler her hafta bir kitapçık verirdi.
Evet.
Evet, o dönemler. Çok saygı duyduğum Güner Civoğlu o dönemlerde Güneş gazetesi genel yayın yönetmeniydi. Onlarla çalıştıktı. Ardından Limon Dergiler, Parisyen Çoraplar gibi iyi kampanyalar çektim. Fakat o ara hep böyle benim gönlüm sinemada. nasıl bir şey? Yani sinemaya girmek, var olmak. Şimdi reklamla sinema o kadar ayrı ki sektörel evet. anlamda. O araya tabii küçük bağları var filan, çevreler, belli çevrelerde işte o çevrelere girmeye çalışıyorum filan. Ben Yeşilçam o dönemlerde, Yeşilçam'a gidiyorum, kimseyi tanımıyorum. Evet. Çiçek Bar var o dönemlerde, bütün sinemacıların toplandığı. Oralarda kimseyi tanımıyoruz, işte merhabalaştık bilmem ne filan derken yavaş yavaş sinema serüveni başladı. İlk filmimi ben 1986 yılında çektim. Sevgili Nur Sürer, Bülent Bilgiç, Menderes Samancılar, Demiryolu işçilerinin yaşamıyla ilgili Karınca Katarı diye bir film çektim. O ilk oldu. O filmden sonra bir daha dönüşüm olamadı. Ne reklama dönebildim, ne tiyatro, ne bir başka iş.
Öyle mi? Reklamı noktaladınız yani.
Çok uzun. Tabii tabii bıraktı, onu noktaladım. Ve çok uzun bir dönem. Son Yeşilçamlı olarak. Yeşilçam beni... Çünkü şöyle bir şey vardı. Yeşilçam kendi içinden var ettiklerine hep sürdürmüş varlığını. Yani yönetmeni, kameramanı, usta-çırak ilişkileriyle devam ettiği için o dönemlerde akademik böyle yaygın bir durum yok. Hal böyleyken dışarıdan özellikle reklam sektöründen biraz katı ve şey davranıyorlardı, böyle kapalı davranıyorlardı. Ama benim sanırım beşeri ilişkilerim, üretimdeki daha samimi oluşum filan gibi sandığım kadarıyla bunlar kabul görmeme neden oldu.
Yoksa
diye
sektörler
bakıyorum.
Arasında öyle geçiş çok da sık rastlanan bir şey olmasa
değil,
gerek.
Değil, çok evet, zordu, değil çok evet. zordu. Yani reklam sektöründen gelip işte bir film çekip tekrar gidenler vardı. Onlar birazcık da şeydi, reklamın teknik ve yaratım özellikleri ve koşulları çok daha rahattı. Yeşilçam'daki yaratım koşulları o kadar sınırlı ve sıkışıktı ki orada bir şeyleri yaratmak çok güçtü.
Bir risklidir herhalde değil mi? Risk alıyorsunuz ister
istemez. Tabii tabii risk alıyorsunuz. Evet. Ben özellikle Yeşilçam'ın şartlarının çok uymadım. Orada onların içinde olup hep kendi istediğim işleri yapmaya çalıştım ve ne mutlu ki yaptım da birçoğunu. Evet. Örneğin mesela hiç şarkıcı filmi çekmedim. İşte hiç yani topluma ters gelecek, o algıda terslikler yaratacak filmler çekmedim. Hep evet. böyle dramlar, anlatımlar. Çok mesela ağdalı aşk filmleri de çekmedim. Çekemem, beceremem. Ama insanı anlatan, durumu anlatan.
Toplumsal mesajlar. Daha,
toplumsal mesajlar.
Çünkü bahsettiğimiz evet. demiryolu işçilerinin
evet,
hayatını
yani orada da politik ve hizmet filmlerinden ben hep uzak durmuşumdur. Hiç taraf gözetmeksizin.
Evet.
Tabii ki herkesin olduğu gibi benim de bakışım var. Ama
yansıtmadınız bunu.
Yani onu değil, daha insan malzemesini evet. anlatan. Çünkü şuna inanıyordum. Ben hala inanıyorum. Ve bunun örnekleri yaşandı Türk sinemasında. Ben dünyada Türk sinemasının başarılı olması ve sesimizi duyurabilmesinin insanı zaten sinema insanı anlatıyorsunuz ama insan ilişkilerindeki küçük zamanları ve anları anlatmak, meseleleri anlatmaktan yanayımdı. Yani olduğumu anlatmışımdır hep. Bütün söylemlerimde ve yazılarımda bunu söyledim o dönemlerde. Çünkü teknik malzememiz, teknik olanaklarımızın ekonomik olanaklarımızın çok kısıtlı, hatta çok sancılı olduğu süreçlerde dünya sinemasında o büyük prodüksiyonlarla boy ölçüyebilecek durumumuz yoktu bizim. Evet. Hala yok. Teknoloji her ne kadar evrensel duruma geldiyse, teknolojik olarak artık Avrupa'da, Amerika'da kullanılan kameralar, ışıkları kullanabiliyorsak bile bizden hala o ülkeler sinema olarak, yaratım olarak, imkan olarak çok öndeler. O yüzden Fransızların, Fransız sinemasının bir dönemlerde yaptığı küçük insan meselelerini, yani ben açıkçası sinema yaparken şeyden yanayım. Bugün sabahleyin kalkıp bu stüdyoya gelip buradaki bu programı yapıp tekrar buradan eve gittiğimin filmini yapsam çok mutlu oluyorum.
Evet.
Bunları anlatmak önemli olan.
Evet.
Burada da işte hayata dair, insana dair doğru. mesajınız varsa, anlatmak istediğiniz bir söyleminiz varsa ki filmler bir söyleyecek bir sözünüz varsa yapılırlar.
Tabii.
O yüzden böyle daha kısa anlık, daha reel zamanlı çok uzatmadığımız öyküleri çekmekten yanayım. Hep böyle bunları
çoğunluğu
yaptım.
Böyle midir?
Evet evet bunları yaptım
evet,
ben.
Evet,
mümkün
evet.
olduğunca bu filmleri yaptım.
Evet.
Sonra işte günümüze kadar geldi. Ama burada şimdi benle birlikte veya ben gibi benim kuşağımla birlikte aslında bir dönemi de anlatıyoruz. Bireysel olarak bizim kendi üzerimden ben bir dönemi de anlatabilirim.
Tabii.
Çünkü niye? Yeşilçam'ın tam ben son zamanlarına denk geldim. Yeşilçam'ın bitişi ve Türk televizyonlarının yavaş yavaş özele geçişi ve yaygınlaşması ve içerik, teknik, malzeme, yaratımcı, insan kıtlığı ve zorluğu içerisinde biz televizyonlara yönlendik. Yani bu ne oldu? Türk sinemasının televizyona geçiş süreci yaşanmaya başlandı.
Evet.
Çünkü orada şöyle bir durumdu. Ne yazık ki ve belki de bilinçli miydi onu da çok bilemiyorum. Televizyonların varoluşunun hemen öncesinde Türk sineması artık bitmişti ekonomik olarak, yaratım olarak. Çünkü yabancı sermaye sinemaları aldı.
Evet.
Amerikalılar. Film gösterecek mecra bulamazsanız film yapamıyorsunuz.
Evet.
Video sektörü bitti. O dönemlerde çünkü sinemayı birazcık video şey yapmıştı. Ama yine de üretim vardı. Videoya filmler yapılıyordu. Video sektörüne yapılıyordu. Evet. Yani kasetlerde insanlar izliyordu. Sinemaya gitmiyorlardı.
O ara geçiş dönemi herhalde değil mi?
O geçiş tabii. Ülkenin yani o sosyal olarak burada müthiş konuşulması gereken bir durum var. Baktığınız vakit kimse evinden dışarı çıkmıyordu akşamları.
Evet.
Aynısını televizyonda yaşamaya başladılar. Şimdilerde belki. Yani ki o dönemlerde çok daha yoğundu. Çünkü teknolojik olarak baksanıza bir evin içinde radyodan başka hiç çalan bir şey yokken televizyon ve resim görüyorsunuz. Yani onları görmek için para verip bir yıl yol kat edip bir sinemaya gidip bir film izlemektense evinde o insanın çok tercih ettiği rahatlığınla koltuğuna uzanıp işte eşofmanları pijamalarıyla işte ne bileyim hanımının yaptığı çayla çorbayla neyse oturup filmi seyretmek keyfini yaşadı o dönem ülke izleyicisi. O video sektörü. O sektörde bitince televizyon başladı. Tabii ki bu gibi...
Özel televizyonların da herhalde yayına girmesiyle birlikte bu
tabii,
daha da
tabii.
Değil mi?
Tabii. Ben ilk dizi çekenlerdenim diyebilirim. Sevgili Yılmaz Erdoğan'la biz Umut Taksi'yi çektik. Çok uzun bir süreç. TRT 1'e.
Evet.
O dönemlerde mesela Yeşilçam yine insanlar... sosyal olarak ilişkileri bitmemişti, bu kadar parçalanmamıştı. Yine bir aradalardı. Ne yapıyorsun diye sorduklarında dizi çekiyorum diyordum. Ne nasıl ya, ne dizisi falan yapıyorlardı ya, nerede, ne gibi. O zaman şey de yoktu, Türkiye'nin ilk Star televizyonu da yoktu.
Evet.
O Magic Box dönemi.
Evet.
O da yoktu. TRT var işte. TRT'ye yapılan dizilerde yönetmenler parmakla gösterilir.
Tabii ki evet.
İşte oynayanlar öyle. Oyuncular o gün dizisi varsa mutlaka evde oturur. Filmim var, dizim var ama sonra herkes birbirine telefon açar. TRT'de oynaması çok önemliydi.
Tabii, evet.
Sonrasında işte özel televizyonlar çoğalmaya ve yoğunlaşmaya başladılar.
Bununla birlikte de şeyler tabii ki. Televizyonculuk artık iyice arttı tabii.
Arttı. Şimdi içerik gerekiyor o yayınların olabilmesi için. Ne kadar dışarıdan dış kaynaklı malzeme ve içerik getirseler de, satın alsalar da Türkiye'de yapılması gerek. Bu arada devlet parça işte yerli yapımlar yapılmalı gibi filan. Devlet televizyonunun paralelinde gibi sanki özel televizyonlar hala yasamızın olmadığı ama işte... bir Rütük var mesela.
Evet,
gerilerden o sansür uzantısı gibi. Bu gibi anlayışlar başladı. Tabii ki haklı olarak bir yerde denetim mekanizmasının olması gerekiyordu belki filan. Fakat içerikte problem vardı. O içeriği yapacak teknik malzeme çok yoktu. O malzeme hızlı olarak Türkiye'ye gelse bile onu kullanacak insan malzemesi kamera arkasında.
Evet.
Kamera önündeki içeriklerde nereden faydalanacaktı, beslenecekti televizyon sektörü? Yeşilçam, eski Yeşilçam oyuncularından o arada zaten işte videoda kendini belki tüketmiş, bitirmiş veya bitirmemiş de orada başlayıp da daha hala mecra bulamayanlar genç kuşak vardı. Mankenler vardı. İşte mankenler, foto modeller, tiyatro... o dönemlerde oyunculuk okulları da bu kadar yoğun değildi. Giderek yoğunlaştı. O da tabii konuşulması gereken bir konu.
Evet.
Neden yoğunlaştı? Bu yoğunluğunda doğru mu oldu, eğri mi oldu? Ama bayağı konservatuvar var. Onlar da tabii ki şey yapıyor. Çok konumuz değil ama belki tiyatral anlamda oyunculuk dersi eğitim veriyorlar.
Evet.
Oysa o okulları bitirenlerin hepsi televizyonda oynamak, sinemada oynamak hedefli geliyorlar sektöre.
Evet.
Şimdi orada müthiş bir kargaşa var, konuşulması gereken.
Doğru, evet.
Bence ayrıca bir saatlik bir süreç bu. Ama maalesef böyle. İşte o dönemlerde televizyon kamera arkası, kamera önü olarak, yazınsal anlamda senaryo olarak, ne bileyim metin olarak, program içerik olarak hep beslendiği nokta özellikle yine Yeşilçam oldu. Kamera arkası özellikle Yeşilçam oldu. Çünkü niye? Dışında insan yoktu. Yani
evet.
Yeşilçam kameramanları ne aldılar? İşte televizyon kameramanı yaptılar. TRT'de yetişenler bırakıp biraz daha yüksek ücretlerle tercih edip TRT elemanları şeye geldiler. Özel televizyonlara geldiler. Sanırım ben de o arada işte nasibimi aldım. Hatta bir ara bir baktım böyle bir 10 yıl geçmiş hiç ben sinema filmi çekmemişim. Veya da sinema filmi çekmek adına bir uğraş vermemişim.
Bayağı uzun bir ara
hazırlık değil mi? Bir şey yapmamışım. Evet, çünkü maalesef öyle bir sektör ki televizyon sektörü öğütmeye, bitirmeye, yok etmeye yönelik olduğu için. Çünkü bu program bakın bir meşakkat geldik, hazırlıklar yapıldı arkadaşlar, kamera arkası bizler filan. İnsanlar izleyecek, bitecek.
Doğru, evet.
Yani buna yönelik olduğu için çok şey gerekiyor, malzeme gerekiyor.
Evet.
İşte bu beslenmeden ben de yaklaşık 10 yıl filan yoğun çalıştım. 10-15 yıl hatta. Türk televizyonlarının önemli ve uzun soluklu işlerini çektim. İlk uzun soluklu işim İlişkiler. Sevgili ve rahmetli Haluk Kurdoğlu oynuyordu. Nur Sürer oynuyordu yine. Menderes Samancılar vardı, Mahmut Ekimoğlu vardı, Levent İnanır gibi. Şimdi bir anda ismini sayamadığım bayağı kalabalık bir kadroydu İlişkiler. Uzun bir 110 dönüm bölüm onu çektim. Arkasından Mahallenin Muhtarlarını çektim. Çok
evet,
uzun bir dönem.
Evet.
O arada ve arasında Marziye'yi çektim. Mesela bir anımdır. Çok önemli bir şeydir. Belki Türk televizyonlarının bir ilkidir.
Evet.
Ben yönetmen olarak 13 hafta kendimle yarıştım.
Nasıl?
Şimdi ben Mahallenin Muhtarlarını çekiyordum.
Evet.
Mahallenin Muhtarları sezon bitti bitti. O çünkü stoksuz çekiliyordu. Yani çekiyorduk ve yayınlanıyordu. Sezon bitti. Bana Marziye'den bir teklif geldi. Dediler ki yaz boyunca 13 bölüm Marziye'yi çeker misin? Ardından
tekrar
devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Yani Marziye'ye devam edebiliriz. Peki dedim. Oturduk anlaştık. Allah rahmet eylesin. Osman Yağmurdereli yapımcısıydı. Ben Marziye'ye başladım. 15 gün ara verdi. 10-15 günüm falan var arada. Marziye'de devam eden bir iş. Ben de 3. yönetmeniyim falan. Neyse Marziye bitti. 13 bölümü bitirdim ben. Oradaki yani çalışan arkadaşlarla olan koşullar, mekanların işte uzaklığı falan yani tercih sebebi olarak tekrar Mahallenin Muhtarlarına dönmek istedim. Ben 13 bölümlükte anlaşmam zaten. İşte dönme dediler. Yani işte tercihim böyle diye. Ben tekrar Mahallenin Muhtarlarına döndüm. Sezon başladı. Şimdi TGRT televizyonda 8.30'da hangi gündü sanırım salı veya çarşamba akşamıydı.
Evet.
Marziye oynuyor. Yönetmen Hamdi Kütükoğlu yazıyor. Evet. ATV televizyonda aynı saatte başa baş oynuyorlar. Aynı saatte Mahallenin Muhtarları oynuyor. Yine yönetmen Hamdi Kütükoğlu yazıyor.
Evet.
Şimdi güzel olan
güzel
tarafı.
Herkese güzel.
Bir hafta Muhtarlar birinci oluyor. Bir hafta Marziye birinci oluyor.
Evet.
Fakat ben Muhtarların setinde olduğum için Marziye birinci olduğu zaman ben gidiyorum bütün herkesin suratı bir karış ben de konuşmuyor kimse. Niye diyorum ben de böyle neden? Diyorlar sen çek. Ya değil işte oradaki tabii ki. Olması gerektiği gibi çekmek ayrı bir şey ama artık onlar insanlarla buluşmuş diziler.
Evet.
Onu bir başkası da çekseydi birinci olabilirdi. Ama işte ben
biraz
çektiğim için. Fakat Türk televizyonlarında bence çok örneğini hiç görmedim duymadım da.
Doğru değil mi çok ilginç.
Ben bir 13 hafta kendimle yarıştım.
Evet. Güzel bir anı olmuş ama bu da güzel bir şey. Evet, mesleki yaşamınızda
değil
mi? Pek dediğiniz gibi benzerine az rastlanacak bir şey bence.
Evet yani hiç duymadım sanırım yok da.
Yok
yani.
Herhalde evet doğru söylüyorsunuz. Siz daha birisiniz tabii ama. Aynı zamanda kendiniz yazıyorsunuz.
Ya şimdi olur, aslında şöyle yapımlarda. Kendimin yazması Dünyada otör yönetmenlik diye bir şey var. Yani yönetmenin senaryosunda kendisini yazması.
Evet.
Ben ona çok inananlardanım. Çünkü senaryoyu yazarken filmi zaten o kadar çok içinize alıyorsunuz ki ve var ediyorsunuz ki.
Evet.
Her karesinle ilgili her şeyi çok iyi kavramışsınız. Biliyorsunuz.
Doğru mu? Evet.
Bunlar ben çoğunlukla birebir kendim değil, ekiple çalışan yaratımı seviyorum, çalışılan senaryo bazında.
Hı hı.
Orada mesela işte öyle kavgalar, gürültüler ediyorsunuz ki 3 gün takılıyorsunuz, 3 gün hayatta çok bağlantınız olmuyor, araba kullanırken bile unutuyorsunuz, hep kafanız orada, o karakter onu yapsın mı yapmasın mı, doğru mu dramatik olarak. Ve bütün bu sancılı süreçleri geçirip artık izleyiciyle buluşur haline, evet bu oldu bu senaryo dediğinizde bu film çekilmiş zaten.
Evet.
Kendiniz
aslında
için çektiniz.
O yüzden avantajı olan
çok
yazmak.
Büyük avantaj.
Tabii doğru.
Kendiniz için çektiniz.
Evet.
Şimdi yönetmenler hep zaten adı senaryo olan edebi metni, hı-hı, insanlar izlesin diye çeken, hayata geçirenlerdir, sanatçılardır.
Evet.
Bir de onu yönetmen olarak çekerseniz, gördüğünüz, bildiğiniz, yaratımında bulunduğunuz, o süreçte bulunduğunuz bu senaryoyu izleyiciyle buluşturulması sürecinde en doğrusunu siz yaparsınız yönetmen olarak.
Hı
hı, yani ben yapımcı kimliğimde birkaç tane yapımcılık yaptım. Yalnız yapımcılık yapsam hep şey bakarım, ya da yönetmenin senaryo çalışmalarına katılmasını sağlarım, isterim.
Hı hı.
Gerçi bu bir şey tabii, süreç karşılığı olmalı ekonomik anlamda veya sosyal olarak işte zaman ayırması gerekiyor yönetmenin, ama olması gereken şeyler.
Daha bakın, sağlıklı. Evet.
Ön çalışma diye bir şey var. Maalesef Türkiye'de Yeşilçam sürecinde filmi yaratımını yalnızca motor stop denilen, yani set süreci ve set sonrası, set bittikten sonra bu yaratım süreci bu kadar diye bakılmıştır. O yüzden eksik ve anlatılamaz, ifade edilemez birçok film yapılmıştır. Oysa ön tarafı çok önemlidir. O filmin sete hazırlayacak ön çalışması, filmin izlenmesi için teknik anlamda pedigüle geçirildikten sonra bir de film çekim sonrası çalışmaları var. Onların da çok önemlidir.
Evet, evet.
İşte şimdi bizim konuştuğumuz ve işaret ettiğimiz ön çalışma için mutlaka ve mutlaka senaryonun çok iyi tespit edilmesi ve yaratım grubu, ekibi tarafından, hı hı, onu çekecek olan, izleyiciyle buluşturacak olan o ekip tarafından çok iyi çözülmesi gerekiyor. Bunun için de senaryonun içinde olan, o çalışmanın içinde olan bir yönetmen,
evet,
bence
tabii,
çok daha
avantajlı. Tabii,
buradan yola çıkarak ben hep böyle tercih ettim.
Evet.
Ben mesela yaptığım dizilerin birçoğunda, Marziye değil ama sevgili Nurhan, zaten Nurhan Devres karıştırmazdı. Mahallenin Muhtarları'nda ben ve ilişkilerde yapımcıyı da ikna edip onunla da paylaşıp, sevgili Hüseyin Apaydın, o da çok doğru bulduğu için, ben haftada bir gün repomuz vardı bizim. 5-6 gün çalışırdık, bir gün repomuzdu. Dinlenilmesi gerekti değil mi orada?
Evet tabii.
Hayır, ben senaryo ekibinde gider çalışırdım. Hı. Bir sonraki haftanın kurgusu.
Bunu da herkes yapamaz.
Ama evet, evet. Ha, bununla ilgili bana karşılık olarak bir şeyler verdiler mi? Verdiler, ama vermeseler de gitmeliyim diye ben düşünüyorum. Hı. Neden? Çünkü mesela bazı senaristler vardır, bazı projeler vardır dizi adına ve bugün günümüzde de aynı, bu biraz sonra anlatacağım şekilde çalışılıyor. Hı. Bakın, siz yönetmensiniz, bütün ekip sizin ağzınıza bakıyor. Hani çok böyle düz bir laf oldu ama sizin sözünüzü dinliyor, size danışacak yönetmen olarak, bir, evet, şey soracak. Diyor ki bu hafta bu adam burada bunu yapıyor, haftaya ne yapacak acaba, cevap veremiyorsunuz. Çünkü bilmiyorsunuz öykünün nereye gideceğini. Hmm. Genel olarak tamam, hikaye.
Doğru
kötü
söylediniz.
Kadın,
evet.
Doğru adam, ama onun cevabını veremezseniz, hmm, insan malzemesi, o karakteri canlandıracak oyuncu dediğimiz insan malzemesi bir hafta sonra ne yapacağını bilirse,
doğru,
inanın daha doğru performansla oynayacaktır o karakteri.
Evet. Yani bir amatör olarak bile dediğiniz gibi anlaşılıyor bu söylediğiniz,
değil
mantık
mi?
Çok doğru.
Hal böyle olunca o hikayeden, o gidişattan ve o senaryo köpürtmesinden haberdar olması gerekiyor yönetmenin.
Tabii.
Ben şey tarafındayımdır, Yeşilçam döneminde de hep bunu bazı söylemlerimde, yazılarımda anlatmışımdır. Yaratım ekipleri biraz felakarca davranmalılar. Neden? Batı'da sizin yalnızca motor stop sürecinize para vermiyorlar. onun bir ay öncesi hazırlık sürecini de düşünüyor. Diyelim ki 3 hafta çekim, 5 haftada işte ne onda da hazırlık. Toplam o sürece bir para veriyor. Evet. Ama burada böyle bir şey yok bütçe anlamında. Bunun da meselesi farklı çünkü pazarla ilgili bir şey. Tamam vermiyor ama ben eğer imzamı atacaksam, o çalışmanın içinde olacaksam, kendimi ifade etmeye çalışacaksam, ön tarafında fedakarlık yapıp, sanki para alıyormuşçasına zaman ayırıp, ön çalışmanın içinde bulunmak isterim. Hep de böyle yaptım.
Bu sizin bakış açınızla ilgili tabii daha doğru bir şey ortaya
olması gereken diye bakıyorum.
Bence de doğru.
Yani ülke sinemasının birazcık sancılarından arınması adına bu subjektif meselelerin hallolması, bireyin kendi içindeki bakışını çözmesi gerekiyor
çok
bence.
Doğru. Aslında bu belki birçok meslek için geçerli ama çok doğru bir bakış açısı.
Ama tabii.
Profesyonel bir kalite yakalanmak isteniyorsa çıta yüksekse diye. Öyle değil mi? Evet.
O zaman o yüzden işte ben olabildiğince senaryo çalışmalarında da bulundum ama sanırım yok sanmam biliyorum. İyi, yani olmadı. Yalnız senaryo yazıp çekilsin diye vermedim. Yani senaristlik yapmadım yalnızca.
Anlıyorum. Evet.
Mesela şu anda bizim sürekli çalıştığımız bir gün çekeriz diye proje olarak hazırladığımız birer bölümünü yazdığımız projeler var. Onları ben yani istiyorlar. Yok diyorum yani bir gün ben çekersem evet. olabilir. Evet. Ha bu ille ben çekeyim derdinde değil. Senarist olarak para kazanma derdinde olmadığımızdan. Çünkü şey derler. Ey öğretmen adam zaten sürekli çalışıyor. Bir de senaryo yazıyor. Senaristler kızarlar bize. Ben de bu yüzden bakın ben yalnız senaristlikten para kazanmıyorum.
Evet.
Bunu da yapmıyorum.
Evet.
Yazdıklarımı da kendime saklıyorum olabildiğince diye bu tavırda olmuşumdur hep yıllarca.
Evet. Peki senaryolarınızdan sizin en beğendiğiniz senaryonuz hangisiydi?
Şimdi ben önümüzdeki birkaç ay içinde Mayıs gibi bir filme başlayacağım. Bunlar orta ölçekli ve festival amaçlı filmler diye adlandırdığımız filmler. Mesela Türkiye'deki kadın profillerinin kara öykülerini çekiyoruz. Adını Siyah Giymiş Kadınlar koyduk. Bir üçleme yaptık bunu biz.
Evet.
Birincisini 2 yıl önce çektim. Bu yıl kış sonu yaz başı gibi izleyiciyle buluşacak Beni de Götür diye bir film çektik. Şimdi bu üçlemenin ikinci ayağı olan İçerideyi çekeceğim. Bu seriyi çok seviyorum.
Evet ama önemli bir konu seçmişsiniz.
Evet önemli bir konu.
Toplumsal yaraları herhalde anladığım kadarıyla.
Yani işte olabildiğince çok kara filmler diye adını koyuyoruz biz bunların. Evet kara film. İnsanların yürekleri sıkışıyor ama hayatın içinde öyle karanlık noktalar var ki.
Realite,
bunları işaret etmemiz gerektiğine inanıyorum. Biraz önce bir şey atladım sanırım. Çok konulara şey yaptık. Ben biraz önceki sohbette Fransız sinemasının o insanı anlatan, real zamanları minimal tutan, esas onları anlatan filmler demiştim.
Evet.
Bugün yüzümüzü ağartan sevgili Nuri Bilge'nin, Nuri'nin filmlerinde mesela işte bu gibi öyküler var.
Evet.
Yani insanı anlatan, real zamanlarında çok minnacık şeyler anlatan, bir yolculuğu anlatan ama detayları sinema olarak anlatan festivallerde ülke sineması için çok önemli ödüller aldı, ödül aldı. Ve bu filmler o filmlerdi. İşte geçmişte de hep anlatmaya çalıştığımız ve benim de anlatmaya çalıştığım.
Tabii.
Onu da unuttum. Anlatmaya geçmeyelim.
Peki böyle filmlerinizde olmazsa olmazınız nedir? Yani ne gibi prensipleriniz vardır yönetmenlik yaparken?
Ben üretirken sessizliğin üretime çok önemli katkıda bulunacağına inandığım için ses ve gürültü olmazsa olmazımdır. Mutlaka dingin ortamlar isterim.
Evet, evet.
Teknik ekibin birbirleriyle meşakkatli bir iş yapıyoruz biz.
Tabii.
Kamera arkası izleyicilere hep ilginç gelmiştir. Hakikaten çok ilginçtir. En ilginç tarafı işte Amerika'da 8 yıl okuyup gelip ilkokul mezunuyla sırt sırta çalışırsınız bizim işimizde. Mesafe yoktur. Bütün kavramlar, anlayışlar, vizyonlar çok iç içedir ve hızlı gelişir her şey. O yüzden olabildiğince az hata yapmak için sessiz ve dingin ortamlar olmazsa olmazım benim üretirken.
Evet. tabii ki genelde oyunculardan da duyduğumuz şey yorucu bir ve oyuncuların sağlıklarını ya da işte rahatlarını tam sağlıklarını, rahatlarını tam sağlamayan koşullardan bahsediyorlar. Bunlardan çok yakınıyorlar genelde. Oyunculardan sık sık duyuyoruz bunu.
Diyebiliriz. Öyle mi? Öyleydi. Evet. Şimdilerde biraz daha farklı.
Evet.
Bu yakınmalarında çok haklılardı. Çünkü bakınız öyle bir iş yapıyoruz ki sinema sanat olarak izleyiciyle buluştuğu noktada oyuncunun gözleriyle buluşuyor.
Doğru.
Ben bütün kamera arkası ekiplerime, yaratım ekiplerime şunu söylerim. Bakın arkadaşlar hepimizin emeği, teri, gözümüzün nuru, oyuncularımızın yüzünde. O yüzden onları olabildiğince rahatlatalım, onları yormayalım, üzmeyelim. Çünkü hepimizin eğer insan malzemesi şöyledir. Yorgunluğu, sinirliliği, üzüntüsü.
Mutlaka yansıtır değil mi?
Yansıtır. Tabii. O karakterden kopar.
Evet.
Yani başarı düşmeye başlar. Olabildiğince onları çok iyi bakılması gerekli. Sosyal olarak, psikolojik olarak o kadar doğru davranmalıyız ki onlara. Onlar çünkü kameranın önüne geçtiklerinde bizim bütün emeklerimizi, terimizi, her şeyimizi onlar yansıtıyorlar ve izleyici onları seyrediyor. Hiç kimse bilmez kameranın arkasında neler olduğunu,
tabii,
ne kadar yorulduğunu, ne kadar meşakkatli bir süreç geçirildiğini bilmez. O yüzden önemlidir. Ve düne kadar, tabii özellikle Yeşilçam döneminde bir tane minibüste yola çıkıyorlar, sete gidiyorlar. Bütün teknik ekip, teknik malzeme, her şey orada.
Evet.
Oyuncular kendi imkanlarında, kendi arabalarına geliyorlar. Kendi kostümlerini kendileri giyiyorlar. Kendi makyajlarını kendileri yapıyorlar. Tabii ki bu değişen süreçten geldiğimiz noktada artık hepsi karavanlarında oturabiliyorlar.
Evet, evet.
Hepsinin kahveleri, çayları, yemekleri özel gelebiliyor. Dinlenebiliyorlar ki bu asla olması
bayağı
gereken
olmuş,
olması gereken veya neden diye sorgulanmaması gereken bir şey.
Tabii.
Bu bile çok yeterli
çünkü,
değil.
Evet, evet.
Şöyle ki yeterli değil. Sosyal olarak bu şeyleri veriyorsunuz, imkanları veriyorsunuz. Lakin siz bir haftada eşyanın tabiatına çok aykırı olan 110 dakika çekmeye kalkarsanız dışarıda 8 saatin dışında bir oyuncu çalışmaz. Kamera arkası da çalışmaz Avrupa'da. Bizim ülkemizde 20 saat çalışan bir oyuncu ne kadar hangi karavanlarda pamukların içinde yatırsanız yine çok makbule geçeceğini sanmıyorum ben.
Doğru.
O yüzden öncelikle konuşulması gereken bu. Oyuncuların tek derdi bu. Ve bu olmalı. Bakın yorgunluk insan yüzüne, gözüne, gönlüne yansıdığında enerji olarak geçer.
Tabii. İşini de mutlaka değil mi?
Dizilerde neden bu dizilerin birçoğu sürekli kalkıyorlar? Ya insan malzemesinin performansı eksikliği, ya kamera arkasının performansı eksikliği, ya da bütün bunların birlikte performansı eksikliği. Oysa çalışma koşulları ve zamanlar doğru anlatılabilse, verilebilse inanıyorum ki bu ülkenin çalışanları, insanları daha doğru ve daha izlenebilir şeyler, diziler ve eserler yaratabilecekler.
Evet. Peki siz aynı zamanda konuk hocalık da yapıyorsunuz üniversitelerde.
Biraz bize
bahseder misiniz ondan?
O da işte artık uzun yıllar geçtikten sonra birikimler artık taşıp anlatma ihtiyacı, paylaşma ihtiyacı
tecrübeleri
duyuyorsunuz. Belki. Bundan 10 yıl önce bu anlamda bana konuk hocalık yapar mısınız ders gelip konuşmacılık falan komik geliyordu. Yok hayır falan yapıyordum. Ama şimdilerde yavaş yavaş evet dedim ve son birkaç yıldır bu anlamda özellikle teknik üniversitenin seçmeli ders, sinema sanat derslerinde konuk hocalık yapıyorum, gidiyorum, anlatıyorum, pek bir keyif alıyorum. Film yapımı, hatta orada film yapımını biraz da atölye çalışması olarak yapıyoruz biz, daha pratiğe dönük. Türkiye'deki maalesef sinema okullarında özellikle kaldı ki bu benim şu anda gittiğim okul sinema okulu değil, seçmeli ders olarak alıyorlar. Ama meslek olarak sinema okullarında bile teknik, pratik anlamda o kadar altyapı eksiklikleri var ki, yani maalesef ki dört yıllık o süreci bitiren oradaki öğrenciler, o öğrenci dostlar, öğrenci arkadaşlar setlere gelip tekrardan silbaştan pratik yüklüyorlar.
Ki sizin mesleğinizde pratik çok önemli.
Çok önemli tabii. Yani Avrupa'daki, Amerika'daki okullara daha giriyorsunuz, üçüncü gün size kamera veriyorlar elinize. Çek bir şey, kuş çek, ağaç çek. Çek ama bir şey çek.
Evet.
Yani bir defa nasıl çektiğini gör, operatiği yüklen, işte objektif tanı, lensleri bil, kameralar, yani çok en doğru, en pahalı özel üniversitelerin sinema bölümlerinde bile küçücük o haber kameralarından var.
Evet.
Ama sinema okuyor tabii, çocuk. Başka tabii. Lensleri tanımak zorunda filan. Oralarda da eksikler var. Sancılarımız bitmez.
Evet. Peki bir de aynı zamanda bilirkişilik yapıyorsunuz galiba mahkemelerde. Evet. Ondan da bahsedelim.
Şimdi orada aslında üzücü bir şey var. Sektörümüzle ilgili bir takım kararları verirken haklı olarak sanırım karar verecekler hakimler, savcılar. Bu anlamda danışma ihtiyacını hissediyorlar. Ve sanıyorum ki çok ilgi alanıma girip incelemememe rağmen sanıyorum ki yasanın, sinema yasasının olmayışından bu. Maalesef bir sinema yasamız yok. Ben 30 yıldır bu işi
nasıl
yapıyorum.
Nasıl böyle bir boşluk var?
Ama evet. İşte bununla ilgili sanırım başka sancılar var.
Meslektaşlarınız mutlaka bunu dile getirmişlerdir.
Herkes getiriyor bunu dile. Evet. Ben de getiriyorum.
Evet.
O yasanın yani rütükle yalnız belirlenmesi olmuyor. Bir defa bir ülkenin sinemasında sektör olabilmesi ve sanayileşebilmesi için telif yasasının olması gerekiyor.
Evet.
Maalesef telif yasası yok.
Evet. Ama yani bugünlerde peki yakın gelecekte en azından buna dair bir çalışma düşünülüyor mu?
Evet, yani Kültür Bakanlığı ve devlet, hükümet bu anlamda bir takım önlemler alıyordur, düşünceleri vardır mutlaka. Bir yatırım yapılması gerekiyor öncelikle. Sanırım o biraz düşündürücü. O yatırımın ardından...
Mesela batıdaki örnekleriyle kıyasladığınızda nasıl durum?
Batıda tabii yani yasa var, birebir...
Bunun yansımaları detay.
Mesela,
nasıl oluyor?
Şimdi bir yasa olsa burada asla 20 saat biraz önce anlattığımız o süreç yaşanmaz.
Evet, evet, çok önemli o zaman. Tabii.
Şimdi bakın, Staticam diye bizim bir teknik bir kamera koyduğumuz bir aygıtımız var.
Evet.
Bu Staticam'i dünyada evrensel olarak kullanacak olan operatörü için diyor ki 4 saatin üstünde kullanamaz. Çünkü vücuduna bağlıyor, üzerine kamera koyuyor, hareket ediyor.
Evet.
Bu vücuduna bağladığı vakit omuriliğe 4 saatten sonra zarar veriyor.
Evet.
24 saatte 4 saat bağlayabilir diyor. Oysa bizim 8 saat falan bağlıyorlar onları.
Evet.
Şimdi insan malzemesini hiçe saymak.
Tabii tabii, çok haklısınız. Çok şimdi, önemli bunlar aslında değindiğimiz konular.
Kamera arkasında koca ışıkları taşıyan insanlar var. İnsan malzemesi, insan gücünle taşınıyor
tabii,
bunlar.
Evet.
Geliyor, konuyor. İşte o kocaman cimicipler, projipler gibi aygıtlar kuruluyor. Tekrardan toplanıyor. Gidiyor, bir başka yere gidiliyor, mekana tekrar bir daha o kuruluyor. Bunların yapımıyla ilgili 8 saatlik bir zaman insan emeğinin karşılığında gücünün 8 saatte buna yetebileceği ispatlanmış bütün gelişmiş toplumlarda ya da batıda neyse. Bizde nasıl 20 saat çalışıyor? Evet, yani o
tabii.
Hata yapmama şansı yok.
Tabii.
O yüzden yani insan gücünü ve insan malzemesini koruyan kollayan bir yasa yok.
Hı hı.
İşte. O yüzden her şey böyle el yordamına. Böyle bir yasa olmayınca şey de olmuyor. Adli anlamda ne bileyim işte diyor ki beni 20 saat çalıştırdı diyor. Ya da geçenlerde çok ilginç bir televizyon kanalında bir program başarılı olmuş birden o programı oraya öneren programın yazan yani metni yazan televizyon programını benden habersiz yaptım diye mahkemeye veriyor. Şimdi o kadar içinden çıkılmayacak bir şey ki. Çünkü bu anlamda yasa koyucu o yasaları belirtmemiş. Demiyor ki şöyle şöyle işte noter tasdikli atıyorum şimdi. Noterden tasdik edilen kişinin özel olarak tasdikli bir proje televizyon tarafından kişiye sorulmadan yapılamaz gibi atıyorum.
Anlıyorum.
Böyle bir ibare olmalı.
Evet.
Yani
yok.
Hı hı. Yok. Çünkü telifle ilgili bir mesele bu.
Evet.
Şimdi bakın ben 550 bölüm dizi çektim. 36 tane filmim var.
Maşallah.
Şimdi bunlar yalnızca dramaya dönük olan. Bunlar defalarca ve hala oynuyor televizyonlarda.
Evet.
Diziler, filmler hala oynuyor. Oysa ben bir kere ücret aldım.
Hı hı.
Onu yap izleyiciler izlesin diye.
Ama bu mesela
o süreçte. Oysa
evet, tabii.
Oysa öbür taraftan bir çarpıklık var.
Hı hı.
Var olan yasada diyor ki telif yasasında o detaylı olmayan işte o Filmin diyor sahibi diyor yönetmen, senarist ve müzik, özgün müzikçidir diyor. Ben nasıl filmin sahibiyim? Filmin sahibi yapımcı, yapımcı sürekli satıyor ve parayı cebine koyuyor. Bana para vermiyor.
Evet.
Neden? Oysa ben o filme Batı'da her oynadığında yüzde hakkı olan, bir yüzdesi olan parayı telif yasası içerisinde alması gerekti. Tabii. Bizde yok.
Bu basın sektöründe de öyle oluyor ya. Yani ben mesela kitaplarım var benim de oradan biliyorum. Her baskı yapıldığında telif ücreti alıyorum. Bunun gibi bir şey. Mantık olarak, düz mantıkla bakıldığında böyle olmuyor.
Ama ben her filmim oynadığında para almıyorum. Evet, telif ücreti alamıyorum.
Evet, sinemanın bayağı bir şeylerine değinmiş oluyoruz herhalde bu arada.
İşte değil
mi? Evet. Yaralarına mı denir? Evet. Peki oyunculuk tecrübeniz var mı?
Oyunculuk tecrübem var. Şöyle ki aslında ben sinemaya başlamadan önce ortaokul, lise biraz önce öyküyü anlatırken
tiyatrodan bahsettiniz.
Tiyatrodan
aslında,
söz etmiştim.
Tabii.
Bir takım kurslar ve okullarda oldum. Bir takım tiyatrolarda, oyunlarda oynadım. Çok oyun koydum sahneye. Ama sonrasında işte reklamla başlayan serüven kameranın arkası tercihimdi. Birkaç yönetmen arkadaşım, yapımcı arkadaşım, ya işte ne olur burada sen işte şu karakteri oyna gibi. Birkaç karakter oynadım. Keyif de aldım.
Aldınız mı?
Evet, evet. Ama keyif aldım. Kendi çektiklerimde böyle arada bir işte böyle minnacık bir iki rol falan böyle o keyiflendiriyor. Evet. Evet. Sonra bir dönem baktım, uzun dönem ya girmemişim hiç, kameranın önüne geçmemişim. Fakat son birkaç yıldır dizi teklifleri gelmeye başladı. Sanırım benim tipimde, benim görünümümde, insan malzemesinde sorun var. Arada diyorlar ki oynar mısın? Komik geliyor tabii bu saatten sonrası.
Yeteneğinize de mutlaka inanıyorlar.
Yani sanıyorum.
Evet. Peki ama siz herhalde her zaman için kamera arkasından daha çok keyif aldınız değil mi? Evet. Onu tercih ettiğinize göre isteseniz. Evet. Çünkü tiyatroyla başladığınıza göre isteseniz o şekilde belki bir devam ettirme
şey olur. Yani hiç düşünmedim, hiç olmadı. Birçok dostum olmasına rağmen oyuncu ama ben o tarafını düşünmedim. İşte kamera arkası hep o cezbetti. Çünkü şöyle bir şey. Film ön tarafında, ön hazırlıkta minimal bir ekiple hazırlık yapıyorsunuz. Önce senaryo yazıyorsunuz birkaç kişiyle, sonra onların birkaç daha fazlalarında ön çalışmalar yapıyorsunuz. Ardından filmi çekiyorsunuz. Filmi çektikten sonra bütün bu çalışmaların ardından yine yalnız kalıyorsunuz filminizle. Herkes gidiyor.
Evet.
Siz ve asistanlarınız stüdyoya giriyorsunuz, kurgusunu yapıyorsunuz. İşte onun müziklerini koyuyorsunuz, efektlerini koyuyorsunuz, rengine karar veriyorsunuz. O kadar yaratıma açık ve doyurucu bir meslek ki.
Evet.
Sonrasında eğrisi, doğrusu, günahı, sevabıyla sonrasında koyuyorsunuz ve izliyorsunuz. Hı-hı. Ve insanlar izliyorlar.
Evet.
Hepsi güzel mi oluyor? Hayır. Tabii ki her yönetmenin her yaptığı iş çok böyle aman aman
evet,
olacak diye bir şey
olur,
yok.
Tabii.
Yani örnekleri var dünyada, bizim ülkemizde.
Tabii.
Her eğri sizi eğer bir sonraki doğruya taşıyacaksa, hı-hı, o doğru yapıyorsunuz
tabii ki,
gibi.
Tabii.
Biz de onu özellikle yapmaya çalışırız. Benim boş zamanlarımda ben hep eski çektiğim filmleri izlerim.
Hani
o günün koşulları, neler yapmamışız, neleri o şartlarda daha doğrusunu yapabilirdik, şimdi ne yapabiliriz o tarafa taşısın diye.
Tabii mutlaka taşıyordur. İyi bir
taşıyor,
şey yapıyorsunuz
tabii,
mutlaka. Tabii. Peki RTÜK ve sansür konusunda neler söylemek istersiniz? Ülkemizdeki durumu nasıl buluyorsunuz ya da geçmişle kıyaslandığınız
işte yani,
nasıl?
Jenerasyon olarak biz zaten hep sansürle büyüdüğümüz için hep aman aman aman diye böyle hep tedirgin sansür. Mesela televizyon tek kanallı, yani devlet televizyonu TRT varken biz reklam veya film veya dizi film çekilirken orada mesela bir sayfa böyle geçen laflar, geçmeyen laflar. Bu laflar asla ettirilemez kelime olarak.
Evet.
Bunlar olabilir. Bu görüntüler olmaz. Bunlar olabilir gibi. Biz bunlardan hep bunlar elimizde böyle bakardık. Çünkü o sansür diye bir şey vardı o dönemlerde. Çok RTÜK yoktu. Ben ne mutlu ki TRT'den filmim hiç dönmedi benim.
Evet. Yani dikkatliydiniz demek ki.
Demek ki dikkatliymişim.
Evet.
Ben mesela bunu bana hiç kimse söylemeden de asla filmlerimde, dizilerimde sigara içirmem.
Çok güzel.
Yani varsa senaryonun içinde sigara içmekle ilgili bir şey, onu değiştiririm. Değiştirmeye çalışırım.
Duygusuyla yapıyorsun
sen. Böyle diyeceksiniz ki sigara içmediniz mi? İçtim bir dönem, içtim ben de.
Ama
filmlerde içmiyorum ama. Yani şey gibi geliyor. Sigara içmeden de o karakter tamamlayıcı olmayabilir. Ve eğer sigaranın zararına ve kötülüğüne inanıyorsak, özendirici olmaması adına ben kendi içimde bilinç altında filmlerimde yaptığım işlerde asla sigara içirmem mesela.
Çok güzel.
Tabii yani bir de şimdi ben hep şundan yanayım. Ne kadar çok benim yaptığım içeriği, filmi, yani neyse o program, dizi, görsel anlamdaki o sanat dalını ne kadar çok izleyiciyle buluşursa beni o kadar keyiflendirir ve doğru yerine gitmiş demektir. Çünkü bir daha yerine koyamayacağınız işler yaparsınız. Bir kere yapılır, bir daha yapılmaz. Ayrı pencerede aynı öyküyü bir başkası yapar. Şimdi eğer bu niyetteyseniz o zaman yasakları da düşünmek zorundasınız.
Tabii.
Yasaklardan o filmin belli yerleri kesilirse kuşa döner, zaten anlatımda arıza çıkar. Der izleyici, çünkü o kesilen yerler vardır.
Evet.
Kesilmemesi için o zaman şartlar doğrultusunda en doğrusunu ve izleyiciyle en doğru buluşanı yapmak zorundasınız. Yani bu baş eğmek adına değil. Baş kaldırıcı olursanız sancılı oluyor. Evet. İzleyiciyle buluşamazsınız. Baş eğmek de değil, iki ortasında bu ülkede yaşadığınız ülke koşullarında izleyiciyle öncelikle nasıl buluşup söyleyeceğiniz sözü nasıl anlatabilirsiniz, bu tarafından bakmak gerekiyor. Komik bir şeyim var benim sansürle ilgili. Güneş gazetelerini çekerken liderlerle Güner Cıvoğlu'nun röportajları vardı. O röportaj yazı dizisi girecek. Onun reklam filmini çekiyoruz. Sayın Süleyman Demirel'le yapılan röportajda mekanında kocaman bir sehpa var. Sehpanın üzerinde de bütün devletlerin bayrakları var. Biz oturduk, çektik tabii hepsini. Sonra bağladık ve yolladık. İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var o dönemlerde, Erbakan var. Ondan sonra film sansürden döndü. Baktık sansür kağıdında, neden döndü? O dönemlerde de baskı yolluyoruz, böyle dijital değil.
Evet.
Sinema filmi, yani kara film yolluyoruz. Ondan sonra dediler ki bayrakların arasında Türk bayrağı var. Türk bayrağı reklam unsuru olarak kullanılamaz. Neden demiyoruz? Peki dedik.
Evet.
Ama bir daha çekilme şansı yok onun.
Ne yapacaksınız öyle bir durumda?
Tek kare makinesinde sürüdüye girdik tekrardan. Tek karede guaj boyayla toplu iğnenin başına Türk bayrağını boyadık.
Boyadınız.
Bağladık, yolladık, evet dediler ve geçti.
Evet. Ya mecburen kendiniz bu tip çözümleri üretmeniz gerekiyor. Tip
tabii durumda. Yani evet. Pratik olmak gerekiyor bu ülkede.
Tekrar dediğiniz gibi çekilme mümkün değil geri tabii. Dönüp. Tabii,
çok yani bir daha çekmek mümkün değil onu. Çünkü izinler alınacak, bilmem ne gidecek, Ankara, buradan İstanbul çekim, bilmem ne filan gibi.
Peki nasıl değerlendiriyorsunuz yine de sansürü? Yani yine dediğim gibi kıyaslamanızı isteyeceğim. Yani, Avrupa ülkeleriyle.
Şimdi sansür bir defa yasak, baştan yasaklar sanata aykırı bir şey. Yani sanatçı yasaklanmamalı.
Doğru.
Bu ülkeden yola çıkarsak bir defa baştan karşısında olduğumuzu anlatmalıyız. Bunu objektif bakmak durumundayız. Sanatta yasak olmamalı.
Yani.
Peki sansür pekala Türkiye'nin geçirmiş olduğu siyasi, sosyal, psikolojik, ekonomik o kadar sancılı süreçleri var ki o süreçlerde bu gibi şeyler çıktığı zaman da sansür vardı, hep var olacaktı sanki gibi. Arkasından RTÜK işte.
Evet.
Şimdi RTÜK bakıyorsunuz çok detaylı köpürtülmemiş, bilgilendirilmemiş ve ilkelendirilmemiş televizyon yasası, sanıyorum ki öyle çok incelemedim ama olduğunu biliyorum. Ama RTÜK'ün istediği gibi, istediği biçimde ne zaman, nerede, ne yapacağın çok belli olmadığı ya da yavaş yavaş alışıldığı, ha aman buna RTÜK şöyle der deyip.
Tabii yoruma ki, açık. Belki.
Yoruma açık. Evet. Yani eskiden işte Necep Dumaşlar'ı koyarlardı şeyde filmlerde bazı araya. TRT'de.
Evet hatırladım.
Şimdi bakıyorsunuz bence birazcık da eğer bu ülke koşullarında işte biraz önceki ilkeden yola çıkarsak bir televizyon eğer sürekli yayında olmak istiyorsa bu RTÜK kurallarına uymak zorunda o zaman. Yani aykırı davranıp
o öyle,
neden yayınınız kesiliyor? Çünkü şu bir gerçek ki bunun maliyeti, bunun zamanı, bunun varoluşu, o içeriklerin üretilmesi yani bu yasaklar var. Yasakların karşısında mıyız? Tabii ki karşısındayız. Keşke hiç olmasa, herkes özgürce bütün yayınlarını yapabilse. Ama varken de o zaman o koşullarda mı davranmak gerekli onu da çok bilemiyorum açıkçası. Evet. Ama karşısındayım. Yani evet, sanat da yasak olmamalı.
Olmamalı. Sanata ve sanatçıya verilen değeri nasıl buluyorsunuz Türkiye'de?
Yani sanata, sanatçıya verilen değer çok gerilerden baktığımızda bu ülkenin sanatçıları sosyal ekonomik yaptıkları işlerden o kadar şey yapmışlar ki yani zor süreçler geçirmişler ki hala da geçiriyorlar. Ama aslında sanatçının sanat içerisinde sanatçı gibi olması gerekiyor. Birazcık o vizyonla da alakalı bir şey sanırım. Daha uzun konuşmakta yarar var ama sanatçı o kimliğini, sanatçı o kimliğini ve koruması, kollaması ve biriktirmesi gereken neri eğer biriktirebilirse biraz sanatçılığını anlatabilir o ülkede. Tercihlerini
yani
doğru yapabilir.
Yani sanatıyla ön plana çıkmak mıdır bahsettiğiniz
evet,
şey?
Evet.
Yani belki magazinle değil de
yani,
sanatla mı?
Bundan kopamayız maalesef. Dünyanın hiçbir yerinde, gelişmiş ülkelerde de magazinsiz olmuyor.
Evet.
Çünkü niye? Popüler mantık görsel anlamdaki yapılan işlerin hepsinde vardır. Yani televizyon ve sinema sanatçısıysanız eğer siz popüler birisiniz ve ya da olmak zorundasınız. Sizi popüler kılacak ki sistem o yapmış olduğunuz içerik, yapmış olduğunuz film, dizi neyse izleyiciyle buluşmakta daha kolaylaşacak.
Evet.
Bunlar hep birbirine çok bağlantılı. O yüzden ama bu noktada kendini korumak ve kollamak diye bir şey var. Sanatçı eğer bu sisteme evet deyip o sistem içerisinde kendini korur kollarsa var olduğunu evet tabii ki onu da ölçüler doğrultusunda neyse var olduğunu kollarsa sanırım daha kolaylaşır işler. Bazen ipin ucu kaçıyor. O işte Türkiye'de çok o yakalanamıyor. Yani şu gibi bakmak gerekiyor. Bizde hay Allah bak sürünerek öldü adam deniyor. Hayır, onun kazanmış olduğu para, onun ilişkileri, onun çevresi inanın asla hiç sürünmeden, hiç zorluk çekmeden hayatını sonlandıracak kadar rahat yaşayabilecek olanakları vardı. Ama o kullanmayı bilmedi.
Evet.
Ya da aykırı kullandı.
Evet.
Bakın bizim en büyük handikapımız şudur. Annem benim kulakları çınlasın. Hala şey der. Hay Allah oğlum bak bir çekim yapmıyorsun, çalışmıyorsun. Ben de derim ki anne çekim yapmadığımız zaman da çalışıyoruz biz. Yazıyoruz, hazırlık yapıyoruz bilmem ne filan gibi.
Evet.
Çünkü buradan yola çıkarsak çalıştıkları zaman para kazandıkları zamandır. O işte bir dizide oynadığı zaman. 3 ay oynuyor ya.
Evet.
O 3 aylık hayatı 3 ay başlamadan önceki 6 aylık hayatının o kadar üstünde yaşıyor ki çünkü para kazanıyor. Oysa o 3 ay bittikten sonra tekrar bir 6 aylık süreçte
tabii.
işsiz oturacak. O paralarını birazcık o ilişkilerini ve birikimlerini birazcık oraya saklayabilse
öngörülü
koruyabilse
tabii,
kendini
doğru.
oralarda hiç sorun çıkmayacak.
Önemli bir noktaya temas ettiniz. Çünkü zaman zaman gerçekten böyle gazetelerde, televizyonlarda rastlıyoruz. Böyle zor koşullar, eski bir sinema sanatçısının, işte Yeşilçam sanatçılarının bir kısmının işte zor koşullarda vefat ettiklerine tanık oluyoruz. Tabii bunlar yürekleri sızlatan şeyler insan sonuçta. Yani acaba diyoruz toplumun sanata, sanatçıya verdiği değerde mi bir sorun var? Devletin sanatçıya verdiği değerde mi sorun var? Bizlerde mi hata var?
Yok.
Ama kişisel diyorsunuz değil mi genelde?
Bence önce kişi kendinle
ilgili. Evet.
Devlet bana göre hele son dönemlerde, şimdi şu anda sanatçıların bir huzur evleri var. Yani tercih edip ben inanın belli bir yaştan sonra gidip orada Maltepe'de yaşamayı düşünebilirim. Müthiş güzel olanakları olan.
Evet.
Şimdi devlet bu anlamda ya devlet para veremez sanatçıya sen
tabii,
sanatçısın
tabii.
diye.
Yok korumak kollamak açısından evet.
İşte,
ama ki bahsettiğiniz
yani devletin zaten. Sektörün koruması kollamasının ötesinde kişi önce kendini koruyup kollaması gerekiyor.
Evet. Kişinin kendi sorumluluğuyla alakalı diyorsunuz.
O sorumluluk
bu.
Da ilgili bir şey bence.
Evet, mal edilmemesi gerekiyor o zaman herkese.
Tabii ki
evet.
Yani şeyler vardır
İstisnalar.
Yani. İstisnalar vardır.
Evet.
Yani evet hastalıktan ne bileyim başına bir şey gelmiştir, iflas etmiştir, parasını kaybetmiştir
filan filan. Evet.
Filan. Bunlar insana dair olan
şeyler.
İnanın onlar da zaten sivil toplum kuruluşları var sinemanın, işte tiyatronun.
Burada iyi bir dayanışma var mı?
Tabii var. Bu dayanışma var. vardı. Ben inanıyorum bu dayanışmanın olduğunu.
Şimdi sanatçılar hem göz önünde olan insanlar dedik gerçekten. Aynı zamanda da bir rol modeli olarak görülen insanlar. Yani evet. Toplumda yaptıklarıyla öne çıkan, örnek alınan insanlar. Bu bakımdan da önemli bir rol düştüğü kanaatindeyim ben. Yani mesela toplumsal uzlaşma, toplumsal barış, toplumsal mesajlar bu açıdan bakıldığında mesela şu an sosyal medyaya baktığımızda ben bunu sık sık dile getiriyorum ama çok önemli olduğunu düşündüğüm için dile getiriyorum. Çok kin ve nefret dili hakim. İnsanlar çok kolay kamplaşabiliyorlar. O ayrım o kadar keskin oluyor ki kendisi gibi olmayanı anında reddediyor ve bunu çok kindar bir üslupla, nefret üslubuyla dile getirebiliyor. Bunun yerine toplum olarak uzlaşmaya daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet,
ben bunu sanatçılar olarak ayırmadan toplum olarak irdelemekten yanayım. Sosyal medyayı o kadar acımasız ve dediğiniz gibi hunharca kullanıyorlar ki oysa daha toparlayıcı, daha toplumsal bakılsa farklı olur. Ben bunu şuna yoruyorum sanki gibi. Türkiye'deki veya ya da bizim gibi ülkelerde her gelen yeni teknoloji hayata dair insanlarda belli infialler yaratmıştır. Giderek artık onu sindirip hayatın içine aldıktan sonra dinginleşmeler başlar.
Bir geçiş süreci mi diyorsunuz?
Ben bir geçiş süreci olarak görüyorum bunu maalesef.
Yani yine böyle dediğim gibi göz önünde olan insanlar daha böyle belki ön ayak olsalar da daha böyle birleştirici bir dil kullanılsa, ama yatıştırıcı işte, bir şey yapılabilse. Yani mesela şimdi Türkiye'nin yani yine sosyolojik yaşamına baktığımızda ya da siyasi tarihine baktığımızda sizin de bildiğiniz üzere ya Türk-Kürt kardeşliği üzerinden oyunlar oynanmış, Alevi-Sünni ayrımı yapılmış. Sağ-sol ayrımı yapılmış. Bunlar körüklenmiş. Şimdi de yine baktığımızda bunlar işte bir çeşidini görüyoruz mutlaka.
Evet.
Kaldı ki yani şu an Güneydoğu'muzda da baş başına bir sorun var. O da ayrı bir konu ama dediğim gibi böyle birleştirici, uzlaştırıcı, yatıştırıcı üsluplara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bundan
çok
dolayı da sanatçılara
yani sanatçılara da toplumun yani her toplum önderlerine yani herkesin mi çünkü o sosyal medya o kadar açık ki. Tamam belki işte benim bir kimliğim, bir sanatçı kimliğim olduğu için beni buraya getirip burada bir saat konuşturuyorsunuz. Herkes toplumun bütün kesimlerinden herkes olamayabilir. Ama olabildiğince işte ulaşıyorsunuz.
Evet.
Bu program adına konuşalım.
Evet.
Ama sosyal medya herkese açık. O zaman kafası çalışan, vizyonu olan, toparlayıcı, evrensel düşünen herkes bir şeyler yazabiliyor ve orada toparlayıcı olabilir.
Evet.
Ama maalesef daha bireyci bakıyorlar. Daha kusan, bağıran o söylemler var. Ben açıkçası çok rahatsız oluyorum onlardan. Çok da çok içinde olmak istemiyorum. Teknolojinin biraz olabildiğince dışında olmaya çalışıyorum. Biraz kendimi mutlu kılıyorum, şanslı görüyorum. Ben söyleyecek sözlerimi hala bir şeyler yapabiliyorsam,
onlarla söylüyorsunuz.
Hala film çekebiliyorsam oralarda söylemeye çalışıyorum.
Bir de efendim sanatçı deyince bence geçmişte şöyle yanlış bir algı vardı. Daha toplumun değerlerinden kopuk, topluma daha yabancı mı diyeyim, değerlerine yabancı.
Hı.
Yani sanatçı deyince işte belki doğru olacak mı bu tabir bilmiyorum ama işte belki biraz daha ateist olmak ya da nasıl diyeyim dinlere uzak olmak, halkın değerlerine uzak olmak bu tip
şimdi
bir algı vardı.
Sanatçı
şimdi bu
deyince
değişiyor.
Evet. Popüler kimliği çok olduğu için dejenere olduğunu sanırlardı.
Evet,
söylemek
evet.
istediğiniz sanırım.
Evet.
Genelde sanatçılara o popüler kimliklerinden, popüler bir yaşamlarından dolayı dejenere olduklarını sanırlardı.
Evet.
Bakınız,
ama
ben,
bu da makbul gibi sanki bir şey var.
Yok, makbul olmamalı. Çünkü
asla
bu
olmamalı.
Ön yargı.
Asla olmamalı.
Bu bir
zaten,
ön yargı.
Tabii ki.
Çünkü idolleştirdiği, beyninde bir yeri koyduğu halkın, toplumun, o toplum önünde gördüğü sanatçı dediği insanları o işte o beyninde başka bir dünyada var ediyor. O popüler kimliğin getirisi o. O dünyanın getirisi. Buradan da yaşamlarının çok daha renkli oldukları. Şimdi bakınız o kadar bir ön yargıyla başlıyor ki olay.
Evet.
Onlar gezer, tozar, hep iyi yerlerde gezerler, güzel teknelere binerler, güzel mekanlara giderler, içerler bilmem ne falan. Evet ama değerleri yoktur. Ben çok iyi biliyorum, çok iyi bilirim.
Hı hı.
Anadolu'da film çekmeye gittiğimizde birkaç tane oyuncunun kamera arkasından insanların sabah namazına kalktığını.
Ne güzel, çok güzel bu.
Bunları bilirim.
Evet.
Bunu şimdi isim olarak anlatsam sanatçı kimliğinde.
Evet.
Şimdi sanatçı aslında oyuncular demeli, popüler kimlikli insanlar, sanatçılar demek lazım. Şimdi sanatçı, kameranın arkasındaki de sanatçı. Ama o, şimdi bunu anlatsam kameranın önünde isimli, Türkiye'nin önemli isimlerinden birkaç tanesi ismini versen aa der herkes ve Allah Allah der. İnanmamıştık gösterir. Çünkü ön yargı var. O evet, ön yargıdan kopması doğru, gerekiyor evet. Toplumun maalesef.
Yani o zaman topluma da düşen burada şey var diyorsunuz. Evet.
Çünkü doğru. Toplumdaki ön yargının oluşumu çok basit evet. Ve mantıklı.
Evet.
Şimdi bakın şeylerde magazin programlarında hiçbir tane sanatçıyı Eyüp Sultan'da çekiyorlar mı?
Hayır.
Sürekli gece kulüplerinde evet, bilmem nerede. Evet. Toplumdaki önyargı nasıl olur?
Doğal olarak bu şekilde algı oluşturuyor.
O kadar basit bu.
Ha, benim dediğim aynı zamanda şuydu. Hani Fransız aydınlanmacılığı vardır ya. Tamam bunun evet. Güzel tarafları da vardır ama olumsuz tarafları da vardır. Bunları da görmek gerek. Evet. Yani sanatçı deyince ille bu çerçeve içerisinde olması gerekiyor gibi bir anlayış. Halbuki mesela siz bile buna aykırısınız bence. Yani evet. Toplum değerleriyle barışık tabii, bir insansınız. Çok ki. Görüyorum bunu. Tabii bu da çok ki. Güzel bir şey. Toplumu. Ki şu anki bence toplum düzeni de zaten böyle insanları istiyor. Evet. Yanılıyor muyum?
Yani artık belki
çünkü
de...
Çünkü belli şeyleri, önyargıları işte, yıktı. Ondan biraz, dolayı.
Önyargıları yıktı. Belli süreçleri yaşıyor Türkiye.
Evet, evet.
Ülke olarak.
Normalleşme belki.
Daha normalleşmeye gidiyor. Hani o dönemlerdeki çok normal gibi gözükenler bugün anormal. Bugün anormal gözükenler o zaman normal miydi? Bunlar tarih. Şimdi önemli olan şu. Ülkenin geçiş süreçlerini çok iyi sindirmek gerekiyor.
Evet. Doğru bir söylüyorsun.
Burada rant olarak o süreçlerden beslenmek değil.
Tabii.
Onun dışında daha olumlu noktalarından beslenmek gerekiyor. Özgürlük eğer benim bir şiarım var. Bütün bu süreçler özgürlük adınaysa yani evet ben üniversitelere başı kapalı çocuklarımız girsin. Özgür evet. Özgürlükleri evet. Bir defa her şeyden önce. Neden girmesin? Ben yıllar önce bir üniversitenin kapısında film çekerken gözlerimle gördüm. Giriyorlar içeriye, türbanlarını çıkarıp peruklarını takıyorlar, içeri giriyorlardı. Bu o çocuğun özgürlüğünün kısıtlanması.
Tabii.
İnanışı, bilmem ne, onlar arkadan
tabii,
gelen şeyler. Özgürlük adına her süreç benim için hoş geldi, sefa geldi.
Tabii.
Onu alıp kendi içimde sindirip kendimle özdeşleştirebilirim.
Tabii.
Öbür tarafları da çok ilgilendirmez, uzak dururum. O yüzden sanırım bugünlerde biraz daha farklı her şey.
Evet.
Daha da farklı olsun, daha da doğru olsun.
Tabii ki.
Herkes özgürce bence... kendi sosyalitesini belirlesin ve o sosyal yaşam içindeki yerinde kendini ifade edebilsin. Önemli olan bu.
Ve herkese birbirine karşı herhalde saygılı olmayı bilsin
tabii.
Değil mi?
Yani en azından evet. Türk toplumunun özellikle evet. O tarafı vardır. Ama hepimiz işte Avrupalara gittik, gördük, yaşadık belki ama bakın oralarda da umursamaz gözüken, yoz gözüken, değerlerin çok minimal olduğunu gözlediğiniz fakat saygının asla yitmediğini gözlüyorsunuz.
Evet. Biraz eğitimle ve medeniyetle mi alakalı evet bakış açısıyla, toplumsal bakış açısıyla herhalde
çok
alakalı.
Önemli.
Çok önemli bence de. Peki efendim programımızın sonuna geldik. Ben de nasıl geçtiğini anlamadım sayenizde.
Çok güzel.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet. Bir Yaşamdan Portreler'in daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.